أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبه نستعين. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Kur'an Işığında Hayatımız programından bendeniz Ömer Çelik, Doçent Doktor Murat Kaya hocamızla beraber siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi en derin hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi, sevgi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfüyle, keremiyle doldursun. Kıymetli hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum hocam.
Afiyet olsun inşallah.
Elhamdülillah hocam. Allah razı olsun.
Cenab-ı Hak sizlerin, bizlerin, bize kulak veren, kıymetli dinleyenlerimizin, bütün mümin kardeşlerimizin sıhhatini, selametini, afiyetini, huzurunu, mutluluğunu artırarak devam ettirsin. Hidayete muhtaç olan tabii çok insan kardeşlerimiz var. Onlara Cenab-ı Hak hidayete nasip eylesin. Bizlerin de bütün faaliyetlerimizi, radyolarımızı, televizyonlarımızı, diğer efendim programlarımızı nice hidayetlere vesile kılsın inşallah. Kıymetli dinleyenlerimiz, kıymetli hocam, talakla alakalı ayet-i kerimelere devam ediyoruz. Tabii Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim hayat kitabı. Kıymetli hocam, hayat kitabı olduğu için.
Evet hocam.
Bu hayatta ne varsa Kur'an-ı Kerim'de onunla ilgili mutlaka bir beyan var, bir açıklama var. Yani işte evlenmek ne kadar tabii bir şeyse, bazen uyuşmazlıklarda boşanmak da tabii. Yaşamak ne kadar tabiyse ölüm de o kadar tabii. Dolayısıyla hayatta ne varsa hepsi Kur'an-ı Kerim'de var. Ama Kur'an-ı Kerim nasıl var hocam bu? Kur'an-ı Kerim'de o konuyla ilgili doğru olan neyse, söylenmesi gereken neyse, o konunun diyelim ki Kur'an dünyasında ne kadar bir önemi, yeri falan varsa o çerçevede o konuya temas edilmektedir. Ama Kur'an-ı Kerim'de evlilik, nikahla ilgili ayetten çok daha fazla boşanma ahkamı ilgili ayetlerin çok olduğunu görüyoruz.
Evet hocam.
Hatta işte Bakara suresinde bu ayet-i kerimeler bu konuyu ele alıyor. Bir de 28. yüzyılda ayrıyeten Suret-i Talak diyor hocam. Bir de Talak suresi var. Yine orada da boşanma ahkamı ile alakalı hususlar dile getirilmiş oluyor. Yani bu günümüzde bu boşanma şeylerinin artmış olması hayır alamet değil. Onun tabii çok farklı arka yani esbabı var, sebepleri falan var.
Evet.
Yani bizim yani geleneğimizden gelen sağlam aile yapısına olan saldırılar, Batı'dan gelen özellikle, Batı'dan, Avrupa'dan, Amerika'dan gelen saldırılar, aileyi çözmeye yönelik yani bin bir türlü entrikalar tabii onların sonuçları sonuç vermeye başlıyor ve yani boşanma olayları artıyor. Bu hiç hayra alamet bir şey değil hocam.
Evet hocam.
Onu baştan söyleyelim.
Evet hocam.
Bu kadar artması doğal değil, normal değil. Ama böyle bir çağımızın o baskıları veyahut da entrikaları sebebiyle bu şeylerin artması bir tarafa, normal şartlarda tabii olarak, doğal olarak da efendim boşanma durumları söz konusu olabilir. O Kur'an-ı Kerim'in indiği o dönemde de söz konusu edilmiştir ve onunla ilgili ahkam beyan edilmiştir. Dolayısıyla biz bu ayet-i kerimelerdeki dile getirilen bu hususları da o çerçevede ele almaya devam ediyoruz. Kıymetli hocam, kıymetli dinleyenlerimiz. Bakara suresinin 229. ayet-i kerimesi şöyle buyuruluyor. Etlalâkü merraten, yani bir koca hanımını iki defa rici talakla boşayabilir. Üçüncüsü oldu mu zaten artık o dönüşü olmayan bayin talak olur. Bu iki talaktan sonra fe imsâkün bi ma'rufin ev tesrihun bi ihsan, isterse koca o hanımını ma'ruf üzere, yani hem Allah'ın dinine uygun hem örf ve adetlere uygun bir tarzda hanımın yanında tutabilir. Yani onunla aile hayat devam ettirebilir. Ev tesrihun bi ihsan, veya güzellikle iddet şeyin bittikten sonra, iddet müddeti bittikten sonra, üçüncü efendim aşamada geçtikten sonra iyilikle onu salıverir. Onu boşar, salıverir, gönderir. Ama burada efendim hem maruf dikkatimizi çekiyor, hem ihsan dikkatimizi çekiyor. Ve her hususta olduğu gibi Cenab-ı Hak böyle, yani Allah katında Efendimizin beyanı şöyle: Ebğadul halali indallahi ettalaku, Allah katında Cenab-ı Hakk'ın en sevmediği, en hoşuna gitmeyen helal talaktır buyuruluyor. Ve oralarda bile hep Cenab-ı Hak marufu, ihsanı, güzel ahlakı hocam. Yani evet. Ahlak, boşama ahlakı diye ahlakı sürekli yönlendiriyor. En zor şartlarda bile kullarının güzel ahlakın gerektiğini yerine getirmelerini istemiş oluyor. Ve la yahillu lekum en te'ekuzu mimme ateytumuhune şeyen. Şimdi ey kocalar, siz hanımları boşadığınız zaman onlara tabii verdiğiniz mihirler vardır. Yani evlilik yaparken başlangıçta verdiğiniz mihirler vardır. Bunlar çok olabilir, az olabilir. Altın olur, gümüş olur, başka şeyler olabilir. Onlardan hiçbir şeyi almayacaksınız. Almanız size helal değildir. Yani o şeylerden verdiğiniz hediyelerden, mehirlerden onlardan hiçbir şey geri almanız sizin helal değildir. İlla en yakhafa ella yuqima hududallah. Ama eğer bu boşanan karı koca evlilikleri devam ettiği sürece Allah'ın evlilikle alakalı, ayetle alakalı had sınırlarını, hududunu koruma noktasında bir endişeleri olursa, yani onun efendim devam etme noktasında bir endişeleri olursa, o zaman kendi aralarında anlaşarak, kadın kendisine ait almış olduğu mehirden olabilir, kendine ait mallardan olabilir, oradan kocasına efendim bir şeyler verebilir yani. Bu takdirde böyle bir istisna Cenab-ı Hak getirmiş oluyor. فَيْنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللّٰهِ. Eğer ey şahitler veya işte bu davaya bakan hakimler olabilir, siz bu karı kocanın aralarında problem yaşayan, yani boşama ile ilgili efendim bir problem yaşayan karı kocanın Allah'ın hududuna riayet etmeleri noktasında bir endişe taşırsanız, فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا ف۪ي مَسْلِدَتْ بِهِ. Burada kadının kendine ait mallarından, aldığı mehirlerden kocasına bir fidye vermesi, fidye vererek kendisini salıvermesini istemesi, boşanmasını talep etmesi, bunun da efendim bir günah olmaz. Evet. Hocam buyuruyor. Tilke hududullah fela te'ateduha. Bütün bunlar talakla alakalı, işte efendim mehirle alakalı, ne alıp ne alınmayacakla ilgili. Bu hususlar Allah'ın hadleri de sınırlardır, çizdiği sınırlardır. Onları sakın aşmayız. Tamam, onu durun yani, onları aşmayın. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَوْلَاكَ مُزَّالِمُونَ. Kim de Allah'ın belirlediği o sınırları, o hadleri aşarsa onlar zalimlerin ta kendileridir.
Evet.
Şimdi hocam ayet-i kerime, burada meal verirkenin bazıları temas etti ama yine birkaç hususa yer vererek bu ayet-i kerimeyi ele almış olalım.
İnşallah hocam, buyurduğunuz gibi hani Kur'an-ı Kerim bu talaka çok yer veriyor dediniz. Gerçekten bizim hayatımızda da en çok soru buradan geliyor. Bakıyorsun ikide bir birileri problem olmuş. İşte şöyle boşama olur mu olmaz mı? Şöyle bir söz söyledim, ne oldu? Hükmü nedir? Geri dönebilir mi, dönemez mi gibi sorular çok oluyor. Talak konusu en ciddi konulardan. Hani üç konu vardır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Şakası da ciddidir, ciddisi de ciddidir diye. Bunlardan birisi talak konusu. Pek öyle şakaya, oyuna, eğlenceye, öfkeye gelmez. Yanına yaklaşmamak lazım, uzak durmak lazım yani. Böyle çok ateşli bir soba gibi düşünüp hocam, uzak mı durmak lazım? Aman bir şey söyleyivereyim, kızgınlıkla, öfkele şu söz söyleyivereyim falan. Sonra öfke geçince diyor ki ben ne söyledim? Hocaya koşayım bakalım, ne oldu, benim nikahım duruyor mu? Durmuyor mu? Geri dönebilir miyim, dönemez miyim diye. Bu konular çok sıkıntılı konular, ciddi konular. Onun için bu konuyla ilgili hocam bir çeşitleri de rici talak, bayan talak bir çeşitlerini tekrar etsem hocam.
Hocam çok iyi olur. Yani buyurduğunuz gibi gerçekten yani biz bu işin çok fazla ehli değiliz ama bu konuda çok sorular geliyor. Çok telefonlar geliyor. Hepimize, her birimize yani böyle hoca olan diyelim ki bütün arkadaşlarımıza farklı kesimlerden çok sorular geldiğini ve insanların bilmedikleri için bazen diyelim ki talak gerçekleşmemiş oluyor. Sanki efendim olmuş gibi düşünebiliyor.
Rahatsız oluyor.
Bazen talak geçirmiş oluyor. Sanki efendim şey olmamış gibi bir düşünebiliyor. Evet. Çok karışık burası aslında.
Evet, çok.
Yani insanların kafası da ciddi manada karışık. Ve bir türlü efendim iknada olamıyorlar yani. İşlerinde rahat edilemiyorlar. Dolayısıyla yine bir hocam bu vesileyle biraz ondan bahsedelim.
Talak evliliği sürdürebilmek için yeni akde ihtiyaç bulunup bulunmaması açısından ikiye ayrılıyor. Rici ve bayin. Yani ricai olursa yeni bir akte gerek yok. Bain olursa yeni bir akitle evlilik devam edebiliyor. Kur'an ve sünnete uygunluk açısından da sünni ve bid'i diye ikiye ayrılıyor hocam. Kur'an'a sünnete uygun bir talak yaptıysan sünni talak. Böyle değilse bid'at talak, kötü bir talak yapmış oluyorsun. Şimdi ilk taksimdeki ric'i talak, dönülebilir, tekrar dönülebilir talak nedir diyor hocam. Erkeğin yeni nikah akdine gerek kalmadan iddet süresi içinde eşine dönebildiği boşamadır. Boşadı, 3 temizlik süresi beklemesi gerekiyor. O bitmeden geri dönerse buna ric'i talak diyoruz.
Bir de hocam sünnet uygulanması için yani kadını temiz evet. halde boşaması gerekiyor. Evet. Yani evet. hayızlı halde kadına boş ol demek ya da boşamak o uygun görülmemiş hocam.
Tabii.
O bir de sünnete uygun görülmemiş.
Evet.
Dolayısıyla kadın temizlenecek. Sonra yani eşinin kendisi beraber olabileceği bir temiz durumda olacak. Ama diyecek ki yani ben seninle beraber olmayacağım diyerek onu boşadığını ifade edecek yani.
Evet.
Temizlik döneminde başlayacak ve o şekilde 3 temizlik dönemi devam edecek.
Evet, yani ciddi mi değil mi orada belli olur.
Tabii orada belli olur.
Şimdi yani cazip haldeyken hanım eğer hala boşama düşünüyorsa demek iş ciddidir.
Evet demek ki boşamanın niyeti kuvvetli demektir.
Evet. Boşamanın ric'i sayılabilmesi için birinci veya ikinci talak olması. Tarafların fiilen karı koca hayatı yaşamış olmaları. Boşamanın bir bedel karşılığında yapılmaması. Ve Hanefilere göre sarih ya da sarihe yakın belli lafızlarla gerçekleşmesi gerekmektedir. Yani bunu da cahiliye döneminde sınırsızmış. Kadınlara zulmetmek için yine. Adam diyor ki sen diyor ne hanım yapacağım ne de diyor boşayacağım ortada bırakacağım. Nasıl yapacaksın? İşte boşayacağım. Tam diyor iddet müddetinin sona yaklaşırken yeri
alacağım
döneceğim.
Ya.
Tekrar başlayacağım. Böyle diyor seni süründüreceğim. Diyor. Geliyor kadın Hazreti Ayşe validemize
tabii
soruyor.
İşte hocam bir önceki ayette de görmüştük. İşte ila dediğimiz yemin de bu şekilde.
Evet.
İla da yemin ediyor ben yaklaşmayacağım diye. Onun bir sınırı yok. Bazen bir sene, iki sene hatta ömür boyu bu şekilde kadına bir zulüm meselesi kılıyor bunu. Evet. Boşama da böyle, talak da böyle.
Doğru. Kadın geliyor Hazreti Ayşe validemize soruyor. Diyor ki sükut etti. Çünkü bir hüküm yok onunla ilgili. Kendi kafasında bir şey söyleyemez. Biz olsak hamasi bir şekilde olur mu öyle şey? Kes at, bırak git falan. Kendimize göre bir hüküm veririz. Hazreti Ayşe validemiz sükut etti diyor. Peygamber Efendimiz geldi ona sordu. Efendimiz de sükut etti. Bir şey söylemedi. Çoğu yerde bu var hocam. Yani çok zor durum. Hemen anında belki bir olay da açık gibi zaten. Birisinin zulmettiği, birisinin mazlum olduğu belli gibi hemen orada bir hükmü kesmeye ihtiyaç var gibi nice anlar oluyor. Efendimiz sükut ediyor. Diyor ki Allah'tan bir emir gelmedi. Bir şey söyleyemem diye. Bunun üzerine bu...
O şey dedi hocam. Yani o zahar meselesinde de kadıncağız geliyor. Yaşlı.
Haklı. Son derece.
Sonra da haklı. Zulme uğramış. Perişan. Yani halini şikayet ediyor. Arasında Efendimiz Aleyhisselam
susuyor.
Susuyor. Diyor ki efendim bu konudan diyor. Allah'tan bir henüz gelmiş değil diyor. 3 defa tekrar ediyor. Sonra ayette gelmeye başlıyor.
Evet. Bunun üzerine işte bu ayet-i kerime nazırlıyor. Et-talâku merâten. Artık diyor öyle oyun, eğlence, oyuncak değil. Talak 2'dir. 2 defa boşarsın. 3. de artık ya güzellikle salıversin ya da tutarsın sağlamca başka hakkın kalmadı. Biri soruyorlar ya Resulallah 3 talak diyorsunuz sonra burada 2 talak geçiyor. Allah Teala 2 talak diyor. Üçüncüsü nerede diye soranlar olmuş hocam. Peygamber Efendimiz de imsakü bi marufin ev tesrihum bi ihsen. Üçüncüsü de budur.
Üçüncüsü de bu.
Üçüncüsü de bu buyurmuşlar. Dolayısıyla sarıha yakın sayılan bazı istisnalar dışında kinayeli lafızlarla yapılan talak Hanefilere göre bain sayılırken diğer 3 mezhebe göre ister sarı ister kinayeli lafızla yapılsın talak kural olarak ric'idir. Ric'i talakta koca iddet süresi içinde kadının rızası bulunmasa da sözle veya evlilik hayatını fiilen sürdürerek eşine dönebilir. Yani koca hanımın istemese de kadın adam dönebilir. Ancak sözle yapılması ve bu esnada şahitlerin bulundurulması dolayısıyla insanların bu olaydan haberdar edilmesi menduptur. Şahit olursa daha bir
yani mesela
bağlayıcı olur.
Yani kadın diyelim ki işte bir temizlik müddeti biter diyelim ki hayız olur. Tekrar temize geldiği zaman erkek yani ben seni tekrar işte boşamaktan vazgeçtim. Geri aldım diye efendim diyebilir de demeden diyelim ki efendim cinsi münasebet olduğu takdirde dönmüş olur anlamına gelir.
Evet. İddet süresi içinde ricat edilmemesi, dönülmemesi halinde ayrılık bain talaka dönüşür. 3 ay geçti mi demek ki bain talaka dönüşür hocam. Bir evlilik bile olsa dönüşür. Evlilik bağı devam ettiğinde ric'i talak sebebiyle beklenilen iddet süresi içinde eşlerden birinin vefat etmesi halinde diğeri ölene mirasçı olur. Böyle şeyler de var hocam.
Tabii ki miras meselesi de var.
Miras meselesi var. Ölüm veya talak hadisesine bağlanan müeccel mehir ric'i talakla muacceliyet kesbetmez. Ölüm veya talak olduğu zaman hemen vereceksin mehrimi derse diyor, bu ric'i talakla o muaccel olmaz. Fakat iddetin bitiminde muaccel hale gelir. Mehir fakihlerin çoğunluğunca nikah akdinin bir sonucu ve malikilerce nikahın şartlarından biri kabul edildiğinden mehir belirlenmemiş olsa veya belirlenen mehir bir sebeple geçersiz sayılsa bile kadına misil mehir zifaf olmadan boşama durumunda da kararlaştırılan mehrin yarısının ödemesi gerekir. Mehir belirlenmeden evlenen kadının zifaftan önce boşanması durumunda ise ona misli mehrin yarısı değil müt'a adıyla bir ödeme yapılır. Yani bir
bunlar hocam gelecek şeyde. İleride kelimelerde bu konular tekrar efendim ayetlerde ayrı ayrı zikredilecek.
Bir arada bulunmanın evliliğin devamını sağlayacağı ümidiyle ric'i talakla boşanan kadının iddet süresince kocasının evinde veya onun gösterdiği evde kalması gerekli kılınmıştır. Yani İslam ailenin dağılmasını istemediği için hocam. Bu müddette yine beraber olsunlar, yine belki kalpleri yumuşar, vazgeçerler diye. Genel olarak iddet süresi içinde kadının nafaka ve sükna hakkı bulunmakla birlikte ayrıntıda farklı görüşler vardır. Bu ric'i kısmı hocam. Şimdi bain talak kısmına geldiğimizde bain artık bağların koptuğu, uzaklaştıran talak. Tarafların tekrar bir araya gelebilmesi için yeni nikah akdinin gerekli sayıldığı boşamadır. Demek o ric'i de hocam 3 temizlik geçip de dönmezse yine bayine geçiyor. Tekrar dönmek isterse
bir nikah
gerekiyor. Bu şekilde gerçekleşen boşamaya ibane denir. Yani arayı açma, iyice açmak. Zifaftan önce veya bedel karşılığında gerçekleşmesi ve Hanefilere göre kinayeli lafızların kullanılması durumunda talak bayin olur. Talak sayısının 1 veya 2 olması halinde buna küçük ayrılık. Yani birinci bayin, ikinci bayin buna küçük ayrılık. El beynunet sura denir ve taraflar ister iddet süresi içinde ister iddet bitiminde yeni nikah akdiyle tekrar bir araya gelebilir. Bayin de olsa iki defa hakkı var hocam. Talak sayısının 3'e ulaşması durumunda meydana gelen ayrılığa büyük ayrılık.
El beynunel kübra.
Evet, adı verilir ve kadın başka bir erkekle evlenip boşanmadan eski kocasıyla yeniden nikahlanamaz. Bu da geçen yine sordu bir hocam işte koca boşamış hanımının geri dönmek istiyor, nasıl olur, dönebilir mi dönemez mi diye. Demek ki beynunet kübra olduysa eğer üçüncü boşamaysa artık başkasıyla evlenmeden o da anlaşmalı olmaz. Ciddi bir evlilik olacak ve takdir ilahi yine bir boşanma olursa ancak o zaman, olmazsa olmaz yani. Orada bir garanti yok. 3 talaktan sonra eski karı kocanın tekrar evlenmesi sağlamak amacıyla kadının başka bir erkekle yaptığı hileli evlilik ve bu hilenin tarafları Hazreti Peygamber tarafından lanetlenmiştir. Hülle dedikleri hocam. 3 talaktan sonra kadın evlendiği başka bir erkekten boşanıp tekrar eski eşine dönerse kocanın yeniden 3 talak hakkına sahip olacağında ihtilaf yoktur. Sıfırdan yeniden başlamış oluyorlar. Ancak ikinci evlilik 1 veya 2 talakla boşanan kadın için söz konusu edildiğinde Ebu Hanife ve Ebu Yusuf'a göre koca yeniden 3 talak hakkı elde ederken Muhammed bin Hasan'la diğer 3 mezhebe göre yalnız ilk evlilikten geriye kalan talak hakkına sahip olur. Yani beynut kübra olmadı. Bayin bir talak oldu. Yeni bir nikahla tekrar evlenirse burada boşama hakkı 3 mü olur?
1 mi olur?
1 mi olur? Onun ihtilaf etmiştir hocam. Bayin talak veya fesih sebebiyle beklenen iddet süresi içinde gerçekleşen yeniden boşamanın geçerliliği hakkında farklı görüşler bulunmaktadır. Hanefiler beynune sura ile bazı fesih durumlarında beklenen iddet süresi zarfında vaki olan talakı geçerli sayarken diğer mezhepler aksi görüş beyan etmektedir. Yani bir talak vermiş, o süre dolmadan daha ikinci hakkında kullansa olur mu olmaz mı diye hocam tartışmışlar. Şimdi de sünni talak ve bid'i talak nasıl olur? Boşamanın şekli nasıl olması lazım diye hocam. Erkeğin karısını cinsel ilişkinin bulunmadığı temizlik döneminde boşamasıdır sünni talak. temizken. Demek ki temizken hanıma boşuyorsa bu demek ki ciddi bir mesele, problem var demektir. Bu tanıma iki şahit tutmayı da eklemiştir. Sünni olmasın, şahitli olması da. Şuna talaka, boşamaya şahit olması da sünni de eklenmiştir. Bu tür talakın Kur'an ve sünnete uygun sayılarak bu isimle anılması, özellikle kadınları boşayacağınızda onları iddetlerini gözeterek boşayın ayeti. Talak suresinin birinci ayeti kelimesi hocam. Ve talliguhunne li'iddetihinne
ve ahsul idde.
Ve ahsul idde ayet kelimesine göre karısını hayız haline boşayan oğlunun durumunu soran Hazreti Ömer'e Resul-i Ekrem'in verdiği şu cevaba dayandırılır. Ona emret, karısına dönsün, karısı temizlenip hayız görünceye ve tekrar temizleninceye kadar onun nikahında tutsun. Bundan sonra dilerse onu tutar, dilerse cinsel ilişkide bulunmadan boşar. Temizlenince de tekrar münasebette bulunmadan boşaması lazım. O zamana kadar belki öfkesi geçer, tekrar düşünceler düzelir. İşte Allah'ın kadınların boşanmasında gözetilmesine emrettiği iddet budur, buyuruyor Efendimiz. Sünni, yani sünnete uygun boşama. Talakta böyle bir yol izlemesini istemenin sebebi hakkında yapılan açıklamalar şöyle özetlenebilir. Kadının ay hali döneminde genellikle meydana gelen bedensel ve ruhsal değişiklikler eşler arasındaki geçimsizliği etkileyebileceğinden, psikolojik bir şey hocam, boşama gibi ciddi sonuçları olan ve soğukkanlılıkla düşünülüp kararlaştırılması gereken bir tasarrufun bu devrede gerçekleştirilmesi uygun değildir. Tıpkı hani öfkeliken hüküm vermek olmadığı gibi. Temizlik döneminde olmakla birlikte cinsel ilişkiden sonra vuku bulan boşamanın da evlilik birliğine son verme irade ve kararlılığından ziyade arızı bir sebepten kaynaklanmış olması kuvvetle muhtemeldir. Dolayısıyla hem temizlik süresinde hem de münasebetten önce olması lazım ki o zaman ciddi mi değil mi ortaya çıksın. Sünni talak anlık öfke, arızı duygu ve düşüncelerin etkisi altında sonradan pişmanlık duyulacak adımlar atılmasını ve aile yuvasının dağılmasını önlemek için alınan tedbirlerden biridir. Bir defada üç talakla boşama Hanefi ve Malikiler göre sünnete aykırıdır. Bir defada işte 3'ten 9'a kadar işte 3 defa boş ol gibi bir anda üçünü birden vermek sünnete aykırıdır diyor Hanefi ve Malikiler. Şafilere göre değildir. Hanbeli mezhebinde her iki yönde görüş belirtilmiştir. Demek ki sünni olabilmesi için tek tek olması da gerekiyor. Bid'i talak, bid'at olan, istenmeyen, hoş olmayan talak, erkeğin karısını hayızlı yahut nifaslı iken veya cinsel ilişkide bulunduğu temizlik döneminde boşamasıdır. Fakihlerin çoğunluğuna göre ister aynı mecliste ister ayrı meclislerde olsun aynı temizlik dönemi içinde birden fazla talak da bid'i sayılır. Bid'i talak fakihlerin ekserisine göre sünnete aykırı sayılmakla birlikte ehlinden sadır olduğu için hukuki sonuç doğurur. Ancak boşayan kişi bu husustaki emre uygun hareket etmediğinden günah işlemiş olur. Bu yönüyle bid'i talak cuma namazı saatinde bu namazla yükümlü kişilerin yaptığı alışverişe benzetilmiştir. Emre aykırı olan bu alışveriş dinen günah ise de hukuken geçerli sayılmakta ve satıcı malın bedelini müşteri de malı almaya hak kazanmaktır.
Ama hocam işte burada öyle bir metin vermişler tabi. Vakitler fakat burada hocam olan tabi kadına oluyor.
Hemen.
Yani bir taraftan diyelim sünni talak diyoruz. Sünnet uygunun budur diyoruz. Ayet-i kerimelerde işte efendim sayın diyor ve ahsul idde. Onları diyor işte efendim iddetleri tamamlanınca boşayın, iddeti sayın, böyle şahit tutun diye ayet-i kerimeler var. Ama ülemada hocam burada işte bunun da bid'i olduğunu, sünnete aykırı olduğunu şey yaptıktan sonra diyelim ki ama yine de diyorlar efendim geçerlidir diyorlar. Ama geçerli deyince de tabii burada kadın esas zor durumda kalan diyelim ki hakkı şey yapan efendim kadın olmuş oluyor.
Evet, evet.
Yani erkeğin yapmış olduğu bir diyelim ki aşırılık veya da bir delilik sebebiyle kadın mahrum oluyor. Kadın eten zor durumda kalabiliyor. Günümüzde en çok da bununla ilgili sıkıntılar hocam oluyor.
Evet. Ancak demişler hocam bid'i talakı geçerli sayan fakihlere göre koca, demek geçerli saymayanlar da var hocam. Rici'i talak söz konusu ise karısına dönmelidir. Yani rici'se diyor bid'i dönmen gerekir diyorlar. Hanefilerin çoğunluğu bunun vacip sayıldığını, Şafii ve Hanbelilerle Kuduri gibi bazı Hanefiler sünnet veya müstehap olduğunu söylerler. Malikiler ise hayız ve nifas halinde boşamanın haram, cinsel ilişkide bulunulan temizlik döneminde boşanırsa mekruh sayıldığını, dolayısıyla birinci durumda kocanın eşine dönmek zorunda olduğunu, haramı terk etmesi lazım, İkinci durumda bunun zorunlu görülmediğini belirtmişlerdir. Said bin Müseyyep gibi bazı tabi'in alimleriyle diğer bazı alimler dinen öngörülen şekle uyulmadığı ve şeklin hedeflediği amaçları ihlal ettiği gerekçesiyle bid'i talakın geçerli sayılmadığı görüşündedir. Sizin dediğiniz gibi hocam bunu geçerli saymayanlar da
evet, yani hocam,
olmuştur hocam.
Müştehitler de mezheplerden bunu söyleyen efendim alimlerimiz varsa yani şey yaparken böyle durumda efendim olan kişilere bu müştehitlerin hocam içtihadıyla cevap verilebilir. Yani neticede yani bir şeyi de bir zulmü haksızlığı da efendim engelleme öyle de ihtiyaç oluyor hocam zaman zaman.
Evet hocam. Bu şekilde hocam özet olarak tekrar etmiş olduk.
Evet.
Talak çeşitlerine.
Hocam buradaki şeyler de yani ulemamızın bu taksimatı, bu şeyleri hep ayet-i kerimelerdeki bahsedilen hususu. Efendimiz Aleyhisselam'ın da hadis ve uygulamalarına dikkate almak suretiyle onun açılımı yani tefsiri mahiyetinde olmuş oluyor.
Evet.
Şimdi burada
hocam 3 hadis var bu konuyla ilgili.
Buyurun hocam.
Onları da okuyayım hocam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem malum zaten ebgadul halali ilallahi ettalak buyurmuş. Allah'a en çirkin, en hoş olmayan, en buğz edilen helal talaktır. Helal ama en sevilmeyen şey. Benzer bir hadis-i şerifte Efendimiz Muaz bin Cebel'e ya Muaz ma halakallahu şeyen ala zahril ardı ehabbe ileyhi min itak. Yeryüzünde diyor Allah'a en sevgili olan şeyler arasında köle azat etmekten daha sevimli bir şey yoktur. Yine yeryüzünde buğz ettiği Allah'a şey de talaktır. Aslında birbirine benziyor hocam. İkisi de serbest bırakma. Yani birisi itak, köleyi azat etmek, serbest bırakmak. Birisi de kadını bırakıp ayrılmak. Ama birisi en sevilen şey, birisi en buğz edilen şey yani. Bu çok güzel bir zıtlık benzetme olmuş. Allah'a me halakallahu şeyen. Allah Teala diyor yaratmadı. Allah Teala yeryüzünde köle azat etmekten daha sevimli bir şey yaratmadı. Allah Teala yeryüzünde talaktan daha çok buğz ettiği bir şey yaratmadı diye. Üçüncüsü de kadınlar diyor ancak bir kuvvet-i şüphe ribe sebebiyle boşanabilir. Yoksa Allah Teala diyor zevk için zevk perestleri sevmez. La yuhibbu zevvakine ve le zevvakat. Zevk için evlenen, zevk için boşanan, işte bir kadınla hayat mı geçer, işte değiştirmek lazım, çok kadınla işte görüşmek lazım gibi. Zevkine düşkün. Zevk, zevvakin ve zevvakat diyor hocam. Allah Teala bu zevk ehlini sevmez. Zevk için değil, belli bir maksatla, bir hikmet için, bir ciddi mesele için diyor bu tür şeyleri yapmak lazım diye üç tane bir hadis-i şerif burada zikretmişler
hocam. Şimdi hocam ayet-i kerimede bir de ya da el-hulu'u veya el-muhala dediğimiz bir şeyden bahsediyor. Normal diyor benim kadını boşadığı zaman ona verdiği mehirden bir şey geri alması caiz değildir, helal değildir. Ama eğer aralarında bir problem yaşanır, bu efendim problem de kadın tarafından ortaya yani olur. Fakat erkek de kadını boşamak istemezse, yani diyelim ki bir huzursuzluk vardır ama erkek kadını boşamak istemiyor. Böyle olunca kadın diyor kendi şeyinden, hakkından, ya mehir hakkından veya malından erkeğe fidye vererek, bu fidye karşılığında işte beni boşa, boşanalım demesi mümkündür diyor.
Evet,
yani hem kocalara hitap var hem de
evet,
yani bu davayı görecek hakimlere hitap var. Bununla ilgili de hocam burada bir olay yaşanıyor ve olay üzerinde de bu ayet-i kerimenin bu kısmı geldiği söylenmiş oluyor. Şöyle gerçekleşiyor olay. Rivayet olunduğuna göre Abdullah bin Übey bin Selun'un kızı Cemile kocası Sabit bin Kays'tan hoşlanmıyordu.
Evet.
Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip ya Resulallah ben Sabit'le beraber yaşayamam. Başımızı bir yastığa koyamıyoruz ve bir türlü anlaşamıyoruz. Evlenmiştir ama böyle bir sıkıntı yaşıyorlar. Vallahi onu dini veya ahlaki bir eksiklikten dolayı ayıplıyor değilim. Fakat Müslüman olduktan sonra tekrar küfre dönmeyle hoş karşılamıyorum. Artık ona katlanacak takatım da kalmadı. Çadırın kenarına kaldırdığımda onu birkaç kişi arasında bana doğru girerken gördüm. Bir de baktım ki orada bulunanların en siyah tenlisi, en kısa boylusu ve en çirkin yüzlüsüdür. Hemen yanına indim ve bana mehir olarak verdiği bahçe karşılığında beni boşamasını istedim. diyor.
Evet.
Cemile bu sözleri söyleyince Sabit dedi ki ya Resulallah Ona emret, verdiğin bahçenin daha fazlasını versin. Onu boşamam için bahçeye razı olmam. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cemile'ye bu itirazı nasıl karşıladığını sordu. Cemile de bunu makul görüp bahçenin dışına bahçelere daha verebileceğini belirtince Resulü Ekrem Efendimiz sabite Cemile sadece bahçeyi değil daha başka şeyler de verecek. Onun verdiği şeyleri al ve yolunu serbest bırak buyurdu. Sabit Resulullah'ın emrini buyurulan şekilde yerine getirdi. İslam'da vuku bulan ilk hur veya muhalada bu şekilde gerçekleşmiş oldu.
Evet.
Dolayısıyla ayet-i kerimede böyle bir boşanma şekline de müsaade etmiş oluyor hocam. Yani
evet.
Bugün görmüş oluyor. Şöyle onlara diyor velilerinizden bir şey geri almanız size helal değildir. Şayet erkek ve kadın Allah'ın sınırlarında duramayacaklarından efendim korkarlarsa başka ayetlerdeki bu hitap hakimleredir diyor. Her ne kadar hakimler hakiki manada alan ve veren değillerse de mesele halledilmek üzere kendileri arz edildiği zaman almayı ve vermeyi emreden onlardır. Bu sebeple onlar alıp veren kişilermiş gibi takdim edilmiştir bu ayet-i kerimede. Dolayısıyla evet. Yani erkek ve kadına düşen vazifeler de var. Ya da bu davaya bakan bir hakim varsa onlara da efendim taluk eden tarafı var. Böyle bir şekilde de bir boşanma söz konusu olabilir. Fıkıh kitaplarında bu hocam hur veya muhala diye o başlık altında ele alınmış oluyor hocam. Efendim hocam burada yine bu bir hikaye anlatıyor Bursevi Hazretleri Hulü Beyanı'nda. Orada da yine bu hususları biraz içimize işlemek için Allah'ın hududunu dikkat etmek açısından bunlardan faydası oluyor.
Evet.
Diyor ki rivayet olunduğuna göre abidlerden biri diyor hanımına karşı çok iyi davranırdı. Bir gün diyor hanımı diyor öldü. Kendisine evlenmesi teklif edildiyse de bundan imtina edip bekarlığın kendisinin daha iyi olduğunu ileri sürdü. Adam şöyle anlatıyor. Hanımın diyor vefatından bir hafta sonra diyor onu rüyamda gördüm. Sanki göğün kapıları açılmıştı. Bu kapılardan bir kısım adamlar inip birbiri ardı sıra havada yürüyorlar. Bunlardan önde bulunan biri arkadakine işte diyor o uğursuz adam bu adamdır. İşte o uğursuz olan bu adamdır diye sesleniyordu. Diğeri de ona evet cevabını veriyordu. Üçüncüsü, dördüncüsü hep aynı şeyi söyleyip geçiyordu. En sonuncusuna gelinceye kadar onlara bu adamın kim olduğunu sormaktan çekindim. Nihayet sonuncusuna bahsettiğiniz uğursuz adam kimdir diye sordum. Kim olacak sen diye cevap verdiler. Niçin diye sordum. Efendim demişler ki biz senin amellerini Allah yolunda cihad edenlerin amelleriyle beraber göğe çıkarıyorduk. Fakat diyor geçen cumadan beri diyor senin amelini cihada gitmekten geri kalanlarınkiyle aynı tutmakla emrolunduk. Yalnız bunun için niçin böyle olduğunda haberimiz yok dedi. Bu rüyayı gördükten sonra abid arkadaşlarının hemen kendisini evlendirmelerini istemiş ve ölünceye kadar evli kalmıştır. Bu da evliliğin bereketiyle alakalı hocam.
Evet hocam. Yani eskiler demek hocam bu tür şeyleri bildikleri için nikahsız Allah'ın huzuruna çıkmak istemeyiz. Yani son günümüze kadar nikahlı olmak isteriz diye böyle bir talepleri var. Demek ki hocam uğursuz olmak için öyle yapıyorlarmış.
Bu da hocam yani evli kalmaya, evli olmaya teşvik eden bir...
Hakikaten hocam şimdi hani maddi ihtiyacım yoksa kendi kendime yetiyorsam evliliğin yükünü niye çekeyim diye insan hep öyle düşünüyorlar. Yani evlilik yükünü çekmemek gibi bir şey var. Demek ki hocam evlilik yükü çekmek cihada gidenlerle beraber olmak. Ama evlilik yükü çekmem. Ben kendi başıma rahat rahat yaşarım diyorsan da cihattan geri kalanlar
gibi.
Aslında çok güzel bir benzetme olmuş hocam hakikaten.
Evet.
Burada bir hadis-i şerif de var hocam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi kadın kocasından diyor sebepsiz bir yere bir böyle sıkıntı olmadan kendisinin boşanmasını isterse ona cennetin kokusu haram olur buyurmuş Efendimiz hocam. Ahmet bin Hanbel'de geçen bir hadis-i şerif. El muhteliat hünnel münafikat. İşte hul isteyenler, o kocasından boşanma isteyenler münafık kadınlardır diye devam etmiş Efendimiz hadis-i şerifinde hocam. Diğer benzer bir hadiste de el muhteliat vel mümteziat. İşte boşanma isteyenler veya kocasının kendisini boşaması için kendisini geri çekenler, bu için uğraşan da münafıklardır diye de burada bir hadis-i şerif hocam. Yine Ahmet bin Hanbel'de geçiyor. Dolayısıyla sizin o anlattığınız kıssayla da örtüşüyor. Lüzumsuz yere ayrılmak, aileye dağıtmak, insanların ferdi bir hayat yaşaması, Bu toplumun çürümesi demek. Pek çok sıkıntıyı beraberine getiriyor. En başta nüfus azlığını getiriyor hocam. Düşmana yem olmayı sonuçta getiriyor. Yani nüfus azalıyor. İşte diyelim ki çoluk çocuk torun varsa onlar perişan halde yetişmelerine yol açıyor. Dolayısıyla evlerin bütün olması, anne baba, nine dede, bunların beraber olması, çocukların, torunların güzel yetişmesi için, kolay yetişmesi için bir şey. Tabii sıkıntı yok mu? Sıkıntısı olabilir. İşte onun sıkıntısı da hocam. Demek ki cihada gidenlerin ameli gibi. O cihadı yapmak lazım. Yoksa öbür türlü herkes tek yaşıyor. Tek yaşamında birçok sıkıntılar, ahlak sıkıntıları, dini sıkıntıları, maddi sıkıntıları. Bugün hep görüyoruz onları, yaşıyoruz hocam günümüzde. Yine benzer bir hadis de var hocam. Bir kadın kocasından diyor talak isterse bir sıkıntı olmadan, herhangi bir sebep olmadan, keyif için yani, veyahut da ben sıkıldım, yük çekmek istemiyorum gibi, cennetin kokusunu alamaz. Halbuki diyor cennetin kokusu 40 yıllık mesafeden duyulur. O kadar güzel bir kokusu var ki cennetin 40 yıllık mesafeden duyulur. Ama böyle bir insan onu alamaz, demek ki çok uzaklara düştüğü için o kokuyu alamaz diye. Dolayısıyla bugün gerçekten yaşanan bu yüzden işte ekonomik bağımsızlığını insanlar ele geçirdi mi? Niye diyor paramı başkasını yedireyim, niye başkasının sıkıntısını çekeyim, maaşımı alırım, kendim geçinirim diye baştan böyle güzel gibi görünüyor. Hayata başlıyor ama tabii ki hayatın öncesi var, sonrası var, devamı var, yaşlılığı var, nesil zürriyet var. Bunlar düşünülmüyor. Sonra bir müddet sonra bakıyor artık çocuğu olmaz yaşa geliyor. Evlense de bir işe yaramıyor. Ondan sonra tek başına kalıyor. Yaşlılığında evde ölüp gidiyor yalnız başına. Kimsenin haberi olmuyor. Ölüp gittikten sonra da nesli kesiliyor. Tam ebter dedikleri hocam, hani nesli, soyu kesik, güdük. Tam bir ebter haline gelmiş oluyor yani. Dolayısıyla evliliğin sıkıntısına biraz belki katlanmak lazım. O cihat sevabını almak lazım ki sonunda da torunlar, oğullar, evlatlar, nesiller, kızlar devam etsin, zürriyeti devam etsin. Onlardan maddi olarak mesela yaşlılığında kendisine yardımcı olmaları bir tarafa, manevi olarak da sadakayı cariye, sevapları. Yani onların kıldığı her namazdan, tuttuğu her oruçtan, yaptığı her iyilikten annesi, babası, ninesi, dedesi sevap alacak. Çünkü onlar öğrettiler, onlar gösterdiler, örnek oldular. Çok karlı bir şey aslında hocam ama insanlar sadece bu dünyayı düşündükleri için ahireti düşünmeyince böyle bir tercihte bulunabiliyorlar maalesef.
Evet. Efendimiz Aleyhisselam nikahı sünneti.
Evet.
Evlenmek diyor benim sünnetimdir diyor. Teşvik ediyor. Ve toplumda bekar kalması için Resul Efendimiz bütün evlilikleri vesile oluyor. Genç evliliği teşvik ediyor. Sonra evlenin, çoğalın. Ben sizin diyor kıyamet günü çokluğunuzu övüneceğim diyor.
Evet.
Yani ümmeti Muhammed'in çok olması. Peygamberler hep hocam bize ya Rabbi hayırlı zürriyet ikram eyledi. İbrahim Aleyhisselam, Zekeriya Aleyhisselam.
Evet,
çok güzel duaları var. Cenab-ı Hak yine bize dua öğretiyor. Rabbine heblene min ezvecine ve zürriyetine kurrat ayunin. Yani hem bir eşlerimizden hem zürriyetimizden, yani evlatlarımızdan, yani kişi evlenmezse, çocuğu olmazsa, efendim torunu olmazsa, bu duanın anlamı hocam.
Evet.
Ya bu dua Allah'ın ikram eyle diye.
Tabii.
Cenab-ı Hak böyle dua edin diyor. Ben size bunu ikram edeyim diyor. Ama kişi kendisi evlenmezse veyahut da boşanacak olursa o duanın bir anlamı kalmaz ki. Böyle dua etmenin bir anlamı kalmaz. O zaman da Allah'ın tavsiyesini yerine getirmemiş oluruz. Dolayısıyla burada Efendimiz Aleyhisselam'ın peygamberlerin o sünnetini, ayet-i kerimelerde hocam diyor ki biz diyor peygamberleri gönderdik diyor. Ve ceallem ezvacem ve zürriye.
Evet.
Yani evlilik ve zürriyeti bütün peygamberin sünneti olarak ayet-i kerimize söylemiş oluyor. Böyle olunca hocam buna teşvik etmemiz lazım. Yani gençlerin teşvik etmemiz lazım. Aile yuvalarının sağlam devam etmesi için efendim elin sürekli çalışmamız lazım. Gayret göstermemiz lazım. Erken evlilik için gençleri yönlendirmemiz lazım. Böyle olursa muvaffak oluruz diye.
Yalnızlık Allah'a mahsus diyorlar hocam. İnsan Allah yani böyle beraber yaşamak üzere yaratmış. Hem dünyada hem ahirette beraber olun diye. Sonra o şeyde dikkatimi çekti hocam. Fecir suresinin sonunda Cenab-ı Hak ya eyyetühen nefsül mutmainne, ey mutmain nefis irce ila rabbiki radiyeten mardiye. Rabbine dön.
Fedhuli fi ibadi.
Fedhuli fi ibadi. Kullarımın arasına katıldı. Yani Ahirette bile artık tam dünyadaki iş bitti. Ahirette herkes cennette tek başına bahçesinde, bağında, sarayında, köşkünde yaşasın diye kullarımı arasına katıl.
Tabii şey hocam, metevefe meal ebrar.
Evet.
Ya Rabbi biz efendim, yani vefat ettiğiniz zaman ebrar kulların arasına
al.
Kat.
Evet.
Biz efendim tevefe Müslüman erkeğin biz salihin.
Evet.
Bizi Müslüman olarak canımızı al, bizi salihler
arasına
ordusuna
kat.
at, kat
Evet.
hocam. Yani orada hep böyle salihler arasında olma efendim duasını yapmışlar
Evet,
peygamberlerimiz.
evet. Yani yalnızlık bugünkü anlayışta o var maalesef. Sadece dünyayı düşündüğü için, sadece keyfini düşündüğü için ben yalnız istediğim gibi yaşarım düşünüyor ama öyle değil. İnsanın fıtratına uygun değil. Bu arızalar çıkarır yani. Her türlü arıza çıkabilir burada.
Evet.
Fıtrata uygun olanı yapmak lazım.
Şimdi hocam vaktimizin de sonuna hocam
Evet.
gelmiş olduk. Kaldığını devam edeceğiz.
İnşallah hocam.
Cenab-ı Hak inşallah her türlü halimizi, her türlü ahvalimizi düzelsin, sağ
Amin.
eylesin.
Amin.
Kendisine uygun eylesin. Her türlü şerlerden de hocam kendimizi, ailelerimizi,
Amin.
evlatlarımızı ümmet-i Muhammed'e muhafaza eylesin diyoruz.
Amin hocam.
Verdiğiniz bilgi için çok teşekkür ediyorum kıymetli
Estağfurullah
hocam.
hocam.
Bütün dinleyenlerimize hürmet ve muhabbetle Allah'a emanet ediyoruz.